kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Sinirlerim bozuldu. Havalı havalı dolaşıyordum. Tapınak tapınak. Sonra... Motor gitmemeye başladı. Ve böyle yokuş çıkıyorum. Hani dağların, tepelerin ortasından diğer tapınağa varacağım. Çık gitmemeye başladı. Sonra kenara çektim. Benzinim bitmiş. Ay sinirlerim bozuldu. Suyum da yok. Öğlen 12 sıcağında yolda kaldım. Google'dan Kopangam Taksi yazdım. Bir WhatsApp'tan bulduğum bir numaraya bana benzin getirir misiniz dedim. Bekliyorum, bana benzin getirecekler şimdi. Her gün yeni bir macera gerçekten.
Bu bölümü kaydedip kaydetmemek konusunda ciddi manada düşündüm. Çünkü aslında yaşadığım olayları anlatıp böyle hani ilham verici şeyleri anlatmak da amaç değil mi? Yani bir seyahate çıktım, bazı arayışlarım var, sizin ortak olduğunu düşündüğüm sorgulamalar var ve sizi de bu yolculuğa ortak etmek de amaç. Ama yola çıkınca her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Bunu zaten Hindistan'da ayağımı kırmam ve sonrasında deprem, bir felakete tanıklık etmem uzaktan gibi olaylarla görmüştük. Ama bunun üzerine başka bir talihsizlik daha eklemeye pek niyetim yoktu. Fakat iki gündür şöyle düşünüyorum. Birincisi, işte ayın 22'sinde Vipassana'ya gideceğim ve 10 günlüğüne bir sessizlik orucunda olacağım dediğim için ve bunu duyurduğum için insanlar, sizler, herkes şu an Vipassana'da olduğumu düşünüyorlar ve böyle mesajlar alıyorum. Ya da bambaşka şeyler soranlar oluyor. Hiçbir şey paylaşmadığım için endişelenenler oluyor. Sonuçta bu yolculuğa tek başıma çıkmadım. Amaç birlikte bir yolculuk yapmaksa, içerik üretici olmak bu anlama geliyor sanırım. O yüzden nasıl bir durum yaşıyorsam ve bu bana ne hissettiriyorsa, bu bana ne düşündürüyorsa bunları anlatmam daha doğru olur gibi düşündüm. Belki de 20 sene sonra bu podcast bölümlerine baktığımda felsefenin izinde yolculuk benim için bir günlüğe dönüştüğü için hem iyi olayları, hem güzel karşılaşmaları, hem de talihsizlikleri hatırlamam çok daha doğru olur. Neden bahsediyorum? Geçen hafta Tayland'da motosiklet kazası yaptım ve zor günler geçiriyorum. Yani aradan bir hafta geçti, zaten hemen üzerine konuşmam imkansızdı. Geçen ay Hindistan'da ayağım kırılmıştı. Üzerine mutfak dolabının çürümüş kapağı düşmüştü. Yani benim kayıp düşmem veya benim sakarlığım değil. Kahve yapmak için uyanıyorsunuz ve mutfak dolabını açtığınızda kapak çürümüş ve ayak tarak kemiğinizin üstüne düşüyor ve kırılıyor. Tam iyileşti, yeniden yoldayım, işte psikolojik olarak kendimi toparladım derken bu sefer Tayland'a geldim. Seyahatimdeki 3. ülke. Ve bu defa da yoldaki kum sebebiyle motosiklet kaydı. Yolda bir dönüş gerçekleştirirken ve motosiklet kayınca ben yerde süründüm. Dizlerim parçalandı. Şu an her iki dizimde ve sol kolumda açık yaralar var. Yani sol dizimdeki çok ciddi. Böyle bir parça kemiğim gözüküyordu başlangıçta. Şaşırtıcı ama 30 senelik hayatımdaki 6. sakatlık. Ve 6 kez sakatlandıktan sonra hani yürüyememe konusundan nefret etsem de alışığım. Hatta hatırlayanlar vardır. İçerik üretmeye başladıktan sonra Londra'ya taşındığımda ilk haftada metroda merdivenlerden yuvarlanmıştım. Ve yeni bir ülkeye taşınmışsınız. Zaten Türkiye'de pandemi var diye geri Türkiye'ye girişiniz yasak. İngiltere'de yine bir ay böyle bastonlarla idare etmeye çalışmıştım. Sürekli bu tarz şeyler yaşıyorum. Ama bu defa biraz daha farklı durum. Bu defa beni biraz daha fazla etkiledi. Çünkü bu bir kırık çıkık değil. Her gün hastaneye gidiyorum. Ve açık yaraların üstündeki kirli dokuyu metal bir şeyle kazıyıp antioksidanlarla temizleyip kapatıyorlar. İlk gün anestezi yaptılar. Çünkü ben dayanamadım. Hani ve ikinci gün de dayanamadım. Yine anestezi yaptılar ama yine de hissediyorsunuz ve anesteziyi sürekli yapmaya başladıklarında artık bir işe yaramamaya başlıyor. Ve bir haftadır bu pansuman seansları açıkçası çığlık çığlığa ağlamakla, nefes tutmakla, tavana bakıp meditasyon yapmaya çalışmakla, en mutlu anlarıma odaklanarak acıyı dindirmeye çalışmakla geçiyor. Ve gerçekten olmuyor. Yani hani bir haftadır bu süreç böyle dişlerimi sıktığım, tırnaklarımı ellerime geçirdiğim, idare etmeye çalıştığım bir süreç ama dayanamıyorum. Tayland'a Budizm öğrenmeye gelmiştim. Hindistan'daki Hinduizm araştırmalarından sonra ve birazdan neşeyle dolanacağım. İşte teori okuyacağım, pratikleri yerinde göreceğim falan diye düşünmüştüm. Şimdi çok enteresan ya da bu felsefi bir şekilde yaşamak denilen şey, yani bunu pratik etmeye çalışıyorum. Hep şey diyordum, felsefe bize nasıl konuşacağımızı değil, nasıl davranacağımızı öğretir. Stoacıların sözü. Ve ben de filozoflar hakkında çok fazla şey bilsem de aslında amaç bunları eylemlerime yansıtmaktı. O yüzden hastanedeyken kendimi şöyle motive etmeye çalışıyorum. Diyorum ki sen Budizm öğrenmek istiyordun değil mi? Bunun bir teorisi bile tam olarak yok. Yani Buda oturup bir metin, bir kaleme almadı. Kant gibi. Ve zihni kontrol etmekle ilgili, meditasyon yapmakla ilgili, olayları olduğu haliyle görmekle ilgili Budizm. Şimdi düşünüyorum da hani ben dolanarak teoriyi öğreneceğim diye düşünürken birinci dereceden pratik ederek uygulamam gerekiyor. Ve bu pansumanlarda özellikle hani Vietnamlı bir keşiş vardı ya, kendini Vietnam Savaşı'nda yakmıştı, ateşe vermişti ve ateşin ortasında oturuyor ama hiç tepki vermiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yanıyorsunuz ama hiç tepki vermiyorsunuz. O kadar derin bir meditasyondasınız. Sürekli onu düşünüyorum. O zihnini nasıl kontrol edebiliyor? Bak, yandığında bile tepki vermiyor. Hani belki sen de yapabilirsin diye kendimle konuşuyorum. Zihnimi kontrol etmeyi deniyorum. Tabii henüz o kadar güçlü değilim, olmuyor. Ve bütün neşem, cesaretim, özgüvenim çekilmiş gibi hissediyorum. Yani çekilmesen garip olurdu sanırım. Ve yine Budizm'den öğrendiğim bir şey. Daha doğrusu Budizm kapsamında farklı meditasyon teknikleri var. Ve bu meditasyon tekniklerinden bir tanesi mindfulness. Ve mindfulness'ta amaç düşüncelerinizi, duygularınızı bastırmak değil. Onları seyretmek, yani onları görmek, onların farkına varmak. Neyi düşündüğünü, ne hissettiğini farkına varmak diye düşünüyorum. Benim kavrayışım en azından bu yönde. Ve ben de bu bir haftalık süreçte bir de yalnız olduğum için sürekli ne hissediyorum, ne düşünüyorum. Bunları incelemeye çalışıyorum, bunların farkına varmaya çalışıyorum. Ve şunu fark ettim, yürürken omuzlarım düştü ve kendime acımaya başladığımı fark ettim. Yani bu benim için çok çok garip bir duygu. Çünkü nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama kendimi kurban psikolojisine düşürmeye başladığımı fark ettim. Yani sürekli başıma bir şeyler geliyor. Neden bunlar benim başıma geliyor gibi bir yerden yaklaşıyorum. Sonra diyorum ki buradaki nedensellik silsilesini takip edemezsin. Hani dolabın kapağının ayağının üzerine düşmesinin belirli nedenleri vardı. Hayır, lanetlenmedin. Hayır, evren sana bir mesaj göndermiyor. O çürüktü ve bu yüzden düştü. Ve sen bir tanrı gibi, tanrısal bakış açısından bütün nedensellik silsilesini uzaktan izleyemediğin için başına kazalar geliyor. Aslında her şeyin nedenleri var. Ama geniş ölçekte bu nedensellik silsilesini takip edemediğin için kısa planda, yakın ölçekte kaza oluyor. Ve sen bunları kontrol edemiyorsun. Ve sürekli bir acı, bir öfke, kötü bir duygular içerisinde sürekli kendi kendisini felsefeyle terapi etmeye çalışan bir Dilar oldu. Bu konuda kendimi de tebrik etmem lazım sanırım. Biraz hani bir haftadır sürekli felsefe yapmaya çalışıyorum. Çünkü her sene 2018'den beri özellikle bir sebepten sakatlanıyorum ve 2 ay kadar yürüyemiyorum. İnsanların bacaklarına bakıyor olmak çok saçmaydı gerçekten ama kıskandığımı fark ettim. Yani sağlıklı, esnek insanları kıskanıyorum. Ve içimde bir öfke beliriyor ve öfkeyi fark etmeye çalışıyorum. Şu anda öfkeleniyorsun diyorum. Öfkeyi görüyorum, öfkeyi kabul ediyorum. Onu izliyorum. Sürekli duygularımın ve düşüncelerimi izlemeye çalışıyorum. Ve bu hafta Vipassana'ya gidecektim normalde, değil mi? Hani 10 günlük bu sessizlik orucu içerisinde günde 10 saat meditasyon yapılan şey. bu süreçte bu Hindistan'da tanıştığımız arkadaşım Krishna ile konuşuyoruz ve şey dedi, hani sen en sert yoldan vipassana yapıyorsun aslında şu an. Hani şu an zaten meditasyon yapmaya çalışıyorsun. Düşüncelerini izlemeye çalışıyorsun. Onları kontrol etmeye değil de onların farkına varmaya ve onları kabullenmeye çalışıyorsun. Ya da acıyı zihinsel odaklanarak savuşturmaya çalışıyorsun. Evet, belki öyle ama ben de yine de 10 saat oturulan vipassanayı tercih ederdim muhtemelen. Peki neden bu kadar şey olurken dönmüyorsun denilebilir. Hindistan'dayken ilk sakatlandığımda birincisi ayağım kırıktı. Yani bastonluydum ve hani o kadar eşyayı nasıl toparlayıp döneceğimden emin değildim. İkincisi de dönmek istemedim. Çünkü eve dönseydim de zaten yine alçılı kırıklı ayakla oturacaktım. Çok bir şey yapmayacaktım. Ve annemle babama WhatsApp grubumuz var bizim. Bir aile WhatsApp grubumuz. Orada şey yazdım. Yani bu şanssızlıklar beni yıldıramayacak. Devam ediyorum falan yazmıştım. Şimdi istesem de dönemiyorum. Çünkü şu anda olduğum kazanın da yaşandığı yer Anakara'da değil. Yani Tayland'da Anakara'da değilim. Koh Phangan isimli bir ada. Ve eve dönmem için birincisi eşyalarımı toplamam. Bir büyük valiz, bir kabin bagaj var. Onlara yüklenip taksiyle feribota gitmem lazım. Feribota hadi taşıdım, bindim. Feribotla Koh Samui adasına gideceğim. Koh Samui adasında feribottan inip havalimanına geçmem lazım. Tekrar taksi. Havalimanında Koh Samui'den Bangkok'a gitmem lazım. Bangkok'tan İstanbul'a uçmam lazım ve bu uçuş genellikle aktarmalı. Direkt uçuş Türk Hava Yolları'nın var. 10 saat kadar sürüyor ve epey pahalı. Ve İstanbul'a indim diyelim. Orada da bitmiyor. Çünkü eve gitmek için aktarma ile Dalaman'a gitmem lazım. Dalaman'dan ailem alsa bile artı 1,5 saatlik bir araba yolculuğu daha var. Yani böyle 7 parçada sağlıklı bir insan bile yapsa zaten onu tüketecek bir süreç var. Hani bir tam günü bulur. Hiç eşyam olmasa belki katlanırdım. Kendimle ilgili övündüğüm şeylerden biri o dirayet. Yani katlanabilme limitim gerçekten yüksek. Ama şu an eşya taşıyamam. İmkansız. Çünkü ayakta duramıyorum. Sol dizim açık yaranın olduğu diz aynı zamanda şiş. Ve oynamaması lazım. Resmen bir adada mahsur kaldım Tayland'da. Şu an yapacak bir şey yok. İyileşmesini bekleyeceğim. Muhtemelen bir 10 gün sürer demişlerdi başlangıçta ama bugün hani 7. gün olduktan sonra baktılar ve dediler ki hani 1-2 hafta daha sürebilir. Hani iyi yaraların çok hızlı iyileşmiyor ve hava çok sıcak, 30 derece nemli. Bu yüzden de pek elverişli değil koşullar yarının iyileşmesi için. Derken böyle her şey sıkıştı. Yani bu yüzden dün hastaneden dönerken taksiyle durup eczaneden bütün malzemeleri aldım. Yani eldiven, işte medikal makas, pamuğu tutmak için şey, alkol aldım bunları temizleyerek kullanmak için. Sonra batikom aldım. Hem teramisin hem fusidin buldum, onları aldım. Bandajlar aldım, her şeyi aldım. Ama aslında yapıp yapamayacağımdan da emin değildim. Çünkü bandajları açtığınızda yaranın üstündeki gazlı bez yaraya yapışmış oluyor. Ve onu kaldırmak, akıntıyı temizlemek, hani orayı kazımak imkansız. Kazımayacağım artık, yani ne olursa olsun dediğim bir yerdeyim. Batikon sürüp kapatmak zaten dayanılması yeterince zor bir şey. Ve bunu bir de kendim yapabilir miyim emin değildim. Bugün ilk kez kendim yaptım. İnsan gerektiğinde ne kadar güçlü olabiliyor. Gerçekten çok şaşırtıcı. Yani bu kadar güçlü olduğumu bilmiyordum. Şu an Tayland'da bir adada mahsur kaldığıma, açık yaralarım olduğuna ve yaralarıma pansuman yaptığıma inanamıyorum. Ve iyi kötü bir şekilde hallettim. Sanırım bugünkü pansumanı. Yine de şöyle bir karar aldım. Hani 2-3 günde bir hastaneye gideceğim. Ki benim yaptığım pansuman doğru mu? Hani her şey yolunda mı baksınlar? Bir şey olmayacak bence.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Normal şartlarda 22 Mart'ta Vipassana'ya gideceğim için aslında bu adaya ilk geldiğimde bir haftalık bir konaklama ayarlamıştım. Ve oranın süresi doldu ve müsait olmadığı için de uzatamadım. Kazanın hemen ertesi günü eşyalarımı topladım. Yeni taşınacağım hostelde çalışan ve İngilizce'de düzgün iletişim bile kuramadığımız 4 tane Taylandlı kadın bana yardım etmeye geldiler ilk otelime. Valizlerimi motorla taşıdılar. Beni de motorla taşıdılar. Çok enteresandı. Yani aynı dili konuşamıyoruz. Yardım etmek zorunda değiller. Anlaşamıyoruz ama çaresiz olduğumun farkındalar. Ve geldi 4 tane kadın. Valizlerimi kapattılar. Merdivenlerden indirdiler. Büyük boy o valizi nasıl motorda taşıdılar bilmiyorum ama ben de motorun arkasına oturduğumda bacaklarımı kadının kucağına uzattım öne doğru ve gözlerimi sımsıkı kapadım. Hani bir an önce inelim artık diye. Neyse ki çok kısa sürede vardık. Şu anda kaldığım yeri pek sevmiyorum aslında. Ama son dakikada bulabildiğim yer burasıydı ve yardım etmeyi teklif ettikleri için başka bir çarem yoktu. Arada sıkışmışlık hissiyatının yarattığı bir baskı var tabii ve kurtulmak için çığlık atıyorum. Ağlıyorum. Çok ağlıyorum. Bazen hiç uyanmadan 2 gün uyuduğum da oldu. Yani uyanıp yapacak hiçbir şey yok deyip tekrar uyumaya devam ettiğim oldu. Sonra yeniden kalkmak zorunda kalıyorsunuz tabii. Acıkıyorsunuz, bir şey oluyor. Çözüm bulmanız gerekiyor. Bazen kendimi motive etmeye başlıyorum. Bu 1-2 gündür daha iyi durumdayım. Yoksa zaten bu kayda kadar gelemezdim. Sadece 7 gün oldu ama benim için epey uzun bir 7 gündü. Ve çok saçma gelecek belki. Belki de çok anlamlı gelecek bilmiyorum ama kendimi şöyle motive ediyorum. Bu da olsa bu durumda ne yapardı diyorum. Oyun oynamaya başladım. Marcus Aurelius olsa bu durumda ne yapardı gibi şeyler söylüyorum. Sonrasında bu bir süreç, iyileşecek. Şikayet etmenin anlamı yok. Durum neyse o diyorum. Yani amaç zaten Budizm'de de, Zen Budizm'inde de durumu olduğu gibi görmekti ya yargısızca. Durum bu. Şanslıyım, şanssızım, lanetlendim. Herkesin söylediği şey nazar değdi. Bu bir mesaj diyenler oluyor. Bilinç altında kendi kendini sabote ediyorsun diyenler oluyor. İşte sağ bacağımdan sakatlandığım için eril enerjinle ilgilidir diyenler oluyor. Herkes bir şey söylüyor. Ben ise şöyle düşünüyorum sanırım 1-2 gündür. Krishna ile de sürekli bunu konuşuyoruz bu aralar. Neden sorusu muhtemelen yanlış bir soru. Yani sezgisel olarak Tanrı konusunda da düşündüğüm şeylerden biri buydu. Neden? Evet yani neden? Hani bu çok anlamsız, çok gereksiz bir soru. Nasıl? Evet biliyoruz. Nasıl olduğunu biliyoruz. Ve bana en makul gelen şey neden sorusuna kafanı takarak orada yok olup tırnaklarımı kemirmektense durum bu ve ben buna nasıl tepki göstereceğim, ben bununla nasıl baş edeceğim diye düşünmek. Şu an rahat rahat binmiş yeniden konuşabilmeme şaşırıyorum ama hep böyle değildi. Ve ne zaman iyileşecekse o zaman iyileşecek değil mi? Yani daha erken iyileşecek. Belki daha geç iyileşebilir tabii eğer enfeksiyon kaparsa ama ne zaman iyileşecekse o zaman iyileşecek. Böyle. Belki bu durum biraz travmatik bir şeye doğru dönüşüyor olabilir. Yani bu işte özgüvensizliğim, cesaretimin kırılması. Ailemden bazı insanlar şey demişti. Ne zaman yurt dışına çıksan başına bir şey geliyor. Şimdi bu içselleştirdiğinizde çok çok kötü bir fikir. Ve eğer böyle olduğunu düşünmeye devam edersem her başıma bir şey geleceğini düşünürüm yurt dışına çıktığımda. Hatta kız arkadaşlarımla şey vardı böyle eskiden tatile giderdik. Sakatlanmazdım ama ben hep hastalanırdım. Gerçekten her tatilde hastalanırdım. Ve bir defasında şöyle bir espri yapmışlardı. Bir şehre gitmiştik hatırlamıyorum. Dilara bak acil de buradaymış demişlerdi. Şu an ne kadar kötü bir espri olduğunu fark ediyorum onun. Tabii kötü niyetle yapmadılar ama yine de rahatsız edici ve üzücü. Bunu bir şekilde atlatmam lazım. Yani belki bir psikolojik destek alırım. Bilmiyorum. Ama şunu görüyorum. Hani psikolojisi bir tarafa felsefeden faydalanmayı deniyorum ciddi manada. Ve felsefeyle kendime terapi yapıyorum. Tabii neden diye sormadan yapıyorum bunu. Çünkü söylediğim nedenlerden dolayı. Çünkü neden diye sorduğumda farklı yerlere gidiyorum. Ve oturup düşünmeye başladığımda sürekli farklı filozofların yanıtlarını duyuyorum. Biraz şizofrenik geliyor olabilir kulağa ama hayır aslında bu pratikte bir felsefeyi yaşamak anlamına geliyor bence. Jung, Freud bilinçaltında bir nedeni vardır derdi muhtemelen. Kendimi sürekli hareket uzuvlarımdan sakatladığıma göre. Stoacılar şey derdi. yakın planda felaket gibi gözükse de emin ol hani uzun vadede, geniş ölçekte daha iyi bir amacı vardır. Daha iyi bir şeye hizmet ediyordur bunlar diyebilirdi. Benim de sürekli üzerine içerik çektiğim, hatta atölye yaptığım Viktor Frank acıdan anlam doğabilir derdi. Sartre'ın ne diyeceğini de düşündüm. Hatta ertesi gün, kazanın ertesi günü bunu kendi kendime söylemiştim. Çünkü kazanın olmasına yol açan olaylar silsilesi çok enteresandı. Sartre her zaman bir seçim yapma şansın vardır. İnsan kendisini seçer derdi. Ve Camus'da en azından nasıl hissedeceğini seçebilirsin derdi, değil mi? Sisyphos'taki gibi. Ben de gerçekten bir seçim yapmıştım. Çünkü o gün pazar günü aslında evde çalışmaya karar vermiştim bütün gün. Sonra kahvaltı için dışarı çıkmaya karar verdim. Sadece bilgisayarım vardı ama yanımda hiçbir şey yoktu. Sonra dışarı çıktığım kafede biriyle tanıştım. Sonra o beni bir yere davet etti. Ve ben böyle çok spontane takılan bir insan değilim aslında ama hadi bir defa böyle bir şey yapayım falan dedim. Ve o gün boyunca onunla oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gittik. Böyle çok enteresan bir silsilenin içerisinde hiç planlamadığım şeyler oluyordu. Ve bir noktada onu yakalamaya çalışırken, öndeki motorda yakalamaya çalışırken düştüm. Tabii ki de suçlu ne o, ne olaylar silsilesi ve neyse ki oradaydı düştüğümde beni hastaneye götürdü. Ama günün sonunda bir seçim yaptım, değil mi? Dışarı çıkmayı seçtim. Sonrasında o gün o kafede kurguyu yapmak yerine kalkıp dolanmayı seçtim. Yani seçimlerimiz var. Ve her defasında bir seçim yaptığımızı düşünmek şöyle bir yerden rahatlatıyor beni en azından. Kurban psikolojisinden çıkıyorsunuz. Neden bütün bunlar benim başıma geliyor dediğinizde aslında kendinizi acayip pasifleştiriyorsunuz ve diyorsunuz ki ben hiçbir şey yapmıyorum, bunlar benim başıma geliyor diyorsunuz. Ama her defasında bir şey seçtiğinizi ve yeni bir yol yarattığınızı fark ettiğinizde başka bir yere gidiyor. Mesela Oroville'deki durumu düşündüm. Hani madem bir seçim yapıyordum, mutfak dolabının kapağının ayağımın üstüne düşmesi de mi benim seçimimdi mesela diye kendimle tartıştım. Ve evet, aslında benim seçimimdi. Çünkü ikinci taşındığım ev çok güzel, çok konforlu olmasıyla övündüğüm muazzam bohemian ev Thomas'ın 25 senedir kullanmadığı bir evdi. Ve içeriye girdiğimde her şeyi kontrol edip içeri girmedim. Yani o kullanılmayan çok tozlu bir evdi ve ben sadece tozları temizledim. Temizlik obsesyonumla birlikte hani dolap kapakları sağlam mı diye bakmadık. Ve böyle. Bilmiyorum, belki de büyük bir budalalık ve yanılgı içerisindeyimdir. Ve şu an bu podcast'i dinleyen pek çok kişinin farklı teorileri olduğuna eminim. Yani spiritüalistler bambaşka bir şey görüyordur. Psikanalistler bambaşka bir şey görüyordur. Birileri şeyde yazanlar olacaktır. Git bir aile dizimi yaptır. Yani bu olayı farklı şekillerde, tonlarca şekilde bulabiliriz, açıklayabiliriz. Neden Dilara'nın başına bunlar geliyor diye düşünebiliriz. Ya da bilmiyorum. İyileşmeye odaklanabilirim. Sürekli hareket edip oradan oraya koşturuyordum ve sürekli bir planım vardı. Yani şu tarihte şuraya gideceğim, bu tarihte buraya gideceğim şeklinde ve hepsi sürekli iptal oldu. 3 haftalığına gittiğim Hindistan'da 2 ay kaldım. 1 haftalığına geldiğim Tayland'da şu an en az 3 hafta kalmak zorundayım. Bir arkadaşım belki de hayat sana biraz yavaşla diyordur demişti. Bilmiyorum hayat bana ne demek istiyor ama pek güzel bir yoldan söylemiyor. Emin olduğum sadece bir şey var ve bu benim gelecek çalışmalarıma yön verecek şeylerden biri. Kazanın olduğu gün ben Emreşan ile çektiğimiz videoyu paylaşmıştım. Videonun ismi Hatırlayın Bedenlisiniz. Çok ironik. Ve her yerde böyle yazdım. Hatırlayın Bedenlisiniz. Marlo Ponti'nin felsefesi. Ve bütün bu olayları geriye dönüp baktığımda bu işte 6 kez sakatlanmam, rahatsızlanmam her birine baktığımda şöyle bir şey gördüm. Burada kendi psikanalizimi yapıp böyle kendi kendimle konuşmalarımı savuracağım birkaç bin kişiye ama gerçekten umurumda değil. Ergenliğimden beri kendimi bir zihin olarak görüyorum. Yani sadece var olan bir akıl, bir zihin olarak varmışım gibi hissediyorum. Bedenimle olan ilişkim hiçbir zaman iyi olmadı. Yani bedenli varlığımı kabullenemedim. Ben bir bedenim demek çok zordu. Hatta bir keresinde bir terapide şey demiştim. Bedenim yetişemiyor bana. Galiba böyle bir şey demiştim. Evet, bedenim yetişemiyor. Yani zihnim, aklım o kadar aktif, o kadar müthiş şeyler yapmaya çalışıyor ve hızlı ki beden ona yetişemiyor. Ben bu bedeni hak etmiyorum gibi bir şey söylemiştim sonra da ve ben de hani terapiste durmuştuk ve böyle tüylerimiz diken diken olmuştu. Nasıl böyle bir şey söylerim diye. Her neyse, yani özetle sanki zihin ve beden iki ayrı şeymiş ve ben bu bedeni sürüklemek zorundaymışım gibi. O sanki zihnime hizmet etmek için geçici bir araçmış gibi davranıyorum. Kendimi bildim bileli. Birkaç travmatik deneyim de var bu konuda. Yani böyle olmasına yol açan travmatik şeyler de var. Ve benim doktorada çalışmak istediğim zihin teorilerinden bir tanesinin ismi embodiment cognition. Embodied mind. Bedenleşen bilinç. Bilişin bedenleşmesi. Bedenli zihin. Ve doktorada çalışmak istediğim şey zihin ve bedenin iki ayrı şey olmamasıydı. Yani aslında bilinç dediğimizde biz beden aracılığıyla kurulan bir bilinçli farkındalıktan söz ediyoruz. Ve bu işin teorisiydi. Hem bu noktada bir travma yaşamış, hem sorunları olan biriyim. Hem doktor araştırmamda garip bir şekilde bununla ilgileniyorum ve savunduğum şey bu. Hem de embodiment ya da daha doğrusu embodied, yani bedenleşmiş bir insan olmaktan, daha doğrusu olamamaktan dolayı sürekli problemler yaşıyorum. O yüzden bu yaşananlardan bir ders çıkardım. Ben bedenimim ve bunu daha gerçekçi bir yerden, daha hissederek söyleyebiliyorum ve bedenli varlığıma gerekli saygıyı gösterip onu layığıyla onurlandırmak istiyorum. Ve embodied pratikleri denen bir şey olduğunu gördüm bu süreçte araştırma yaparken. Yani bedenlilik ve beden aracılığıyla dünyadaki deneyimlerin kurulması, her nefesinizin farkında olmak, ayağınızı bastığınız yerin farkında olmak, yediğiniz şeyin size nasıl hissettirdiğini fark etmek, değil mi? Bunların her biri. Ve bu pratikler üzerine ciddi bir külliyat olduğunu, alt dallar olduğunu gördüm. Belki de eğitimini alırım. Kesin eğitimini alırım. O kadar ineyim ki bu tarz şeyleri gördüğümde ben de öğrenmeliyim gibi bir yere gidiyorum. Ve bu noktada şey gibi değil artık. Entelektüel bir meraktan ziyade hani benim için ölüm kalım meselesi haline geldi bu durum. Ve çok enteresan pratikler var bedeninizin farkına varmak için. Çünkü Transcendence filmindeki gibi böyle bir USB stick içerisinde yaşayan bir zihin olmadığıma kendimi artık ikna etmem lazım. Her neyse. Embodied bir Dilara olursam bir gün ve bunun layığıyla pratiklerini, eğitimlerini alır ve öğrenirsem benim gibi düşünen insanlara da belki yardım etmeye çalışırım. Bu böylesine bir kayıttı. Şu an bu hafta boyunca bazı şeyler yayınlandı. Çünkü aslında biz o haftanın içeriklerini o hafta hazırlamıyoruz. Zaten fark etmişsinizdir. YouTube'da hala Marmaris'teki odamdan çektiğim videolar devam ediyor. Orada bir stok vardı. Ve bu seyahatim rahat geçsin diye yola çıkmadan önce 2 ay kadar çok çalışmıştım. Hani stok yapmıştım. Şu an o çalışkan Dilara'nın stoğunu yiyoruz. Yani sosyal medyada, internette, YouTube'da yayınlanan, paylaşılan şeyler, Instagram gönderileri dahil daha önceden planlanmış ve açılan şeyler. Ve tabii ekibim var. Yani hem YouTube'da hem tasarım konusunda yardım aldığım insanlar var, hem podcast'te. Onlar var olsunlar. Bir şekilde sürdürecekler. Ve ben de belki daha fazla çalışırım. Bilmiyorum yani. Çünkü şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir odada kalmış durumdayım. Bilmiyorum. Arayı kapatmış olduk. Ve Mart ayının sonundan gelecekteki Dilara'ya bir not bırakmış oldum. Sevgili günlük Tayland.
Çok heyecan verici. Şimdi aynalarımızı tekrar düzeltelim.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.